bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu. Yardımcı Doçent Doktor Ömer Anayurt, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi. Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Nisan 2004. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Ekim 2006. Okuyan Engin Ercan. Ön Söz. İnsan haklarının uluslararası alanda korunmasında bugüne kadar en ileri düzeyde denetim mekanizması getiren ve en etkili yaptırım sistemine yer veren sözleşme, hiç kuşkusuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Bugün itibarıyla Avrupa Konseyi üyesi 45 devlet ve yaklaşık 800 milyon nüfusa hitap eden sözleşme ile getirilen koruma sistemi içerisinde kişisel başvuru yolunun önemi büyüktür. Ne var ki Türkiye'de yeterince bilinemediği de bir gerçek. Kimi zaman bu yola başvurmak yadırganmakta, ayıplanmakta, dahası özellikle siyasal yansımaları olabilecek sorunlarla ilgili konularda bu yola başvuranlar eleştirilmektedir. Buna karşın son yıllarda mahkemeye yapılan başvuruların aşağı yukarı 1/5'ine yakınını Türkiye'den gelenler oluşturmaktadır. Türk vatandaşları mahkemeyi adeta bir temyiz merciği ve son bir umut kapısı olarak görmektedir. Biraz da eksik ve yanlış bilgilerle gerekli gereksiz birçok başvurunun Strasbourg'a taşınması gibi bir süreç yaşanmakta. Çalışmada kişisel başvuru yolunun denetim sistemi içerisindeki yeri, harekete geçirilişine ilişkin koşulları, usul ve esasına ilişkin süreçleri ile verilen kararların yerine getirilmesi, öğreti ve Strasbourg Mahkemesi içtihatları doğrultusunda ortaya konulmuştur. Ayrıca okuyucunun gereksinim duyabileceği sözleşme ve protokollerine ilişkin metinlerle, mahkeme iç tüzüğünün tarafımızdan çevirisi yapılmış son değişiklikleri içeren metni ve mahkemeye başvuruların götürülmesi ile ilgili pratik bilgi ve belge örneklerine çalışma ekinde yer verilmiştir. Başgil'in yıllar öncesi belirttiği gibi, gök kubbe altında yepyeni hiçbir fikir yoktur. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni bir elbise giymişidir. Eğer bu bağlamda Türk hukuk öğretisi ve uygulamasına ufak da olsa bir katkıda bulunabilirse, kendisinden beklenen amaç ve işlevi görmüş olacaktır. Bu vesileyle yeni bazı makalelerin ve kitapların edinilmesinde yardımlarını esirgemeyen Sayın Hakan Yaşar'a ve Marilyn Hubbard'a teşekkür borçluyum. Nihayet eserin kısa sürede ve titiz bir biçimde basımını sağlayan Sayın Koray Seçkin'e ve Seçkin Yayın Evi'nin adına yaraşır değerli mensuplarına emeklerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Esentepe, 15 Mart 2004. Yardımcı Doçent Doktor Ömer Anayurt. Kısaltmalar. ABC, altını ben çizdim. AGE, adı geçen eser. AGM, adı geçen makale. AİHK, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. AİHS, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. AÜHF, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. AÜSBF, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. AÜSBFD, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. AYM, Anayasa Mahkemesi. BK, bakınız. BMŞ, Birleşmiş Milletler Şartı. C, cilt. Çev Çeviren DEÜ 9 Eylül Üniversitesi DN Dipnotu DR Décision et rapport de la Commission européenne des droits de l'homme ED Édition Edit Editör İBA İtalikler bize ait İHBE İnsan Hakları Evrensel Bildirisi İHİD İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi İHM İnsan Hakları Merkezi İHY İnsan Hakları Yıllığı İÜSBF İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi KHUKA Kamu Hukuku Arşivi KRŞ Karşılaştırınız LDT Liberal Düşünce Topluluğu M Madde MHB Mukayeseli Hukuk Bülteni MİT Mahkeme İç Tüzüğü No Numara NQHR Netherlands Quarterly Human Rights PR Paragraf PRT Protokol RECNO Başvuru Numarası RG Resmi Gazete RTDH Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme RUDH Revue Universelle des Droits de l'Homme Küçükse sayfa, büyükse sayı SS Den DE sayfa aralığı olarak TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü VD ve devamı Vol Volume Yay Yayını Giriş İnsan haklarının uluslararası düzlemde korunması düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı bitiminden itibaren belirmeye başlamışsa da, bu korumanın derinlik kazanması ve uygulamaya taşınması İkinci Dünya Savaşı ardından gerçekleşebilmiştir. Kuşkusuz bunda savaş öncesi ve sırasında o güne kadar görülmedik ölçüde insan hakları ihlalleriyle insanlığın açık bir biçimde karşı karşıya kalmasının payı büyüktür. Savaşın ardından uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasının yolunun insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin ön koşulunu oluşturduğu fikri hemen hemen her yerde genel kabul görmeye başlayacaktır. Dipnot E. Deco Les états parties et leur engagement La Convention européenne des droits de l'homme Commentaire article par article Sous la direction de Le E. Petit E. Deco P. H. Imbert İkinci edisyon Economica Paris 1999 Sayfa 3 ve devamı Artık insan hakları yalnızca devletleri ilgilendiren ve onların egemenlik alanına giren bir konu olmaktan çıkacak, ulusal sınırları aşıp uluslararası bir boyut kazanacaktır. Bunun temelinde ne kadar iyi niyetli yaklaşılırsa yaklaşılsın, ne kadar insan hakları açısından parlak bir geçmişe sahip bulunulursa bulunulsun, insan haklarının ulusal sınırlar içerisinde yeterince koruma sistemlerinin kurulamaması, veya kurulmuş olsalar da zamanla değişen olaylar ve ortaya çıkan siyasal yapılarla birlikte korunamaması ve kendi başlarına bırakıldıklarında kağıtta kalabilmesi olgusu yatmaktadır. Dipnot A. Gündüz Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde insan haklarının korunması Türklerde insani değerler ve insan hakları 3. kitap Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları İstanbul 1993 sayfa 28 Gerçekten de insan haklarını devletlerin kaderine bırakmanın ağır ve dramatik sonuçları insanlık tarihinde yepyeni bir dönemin başlangıcını oluşturacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte insan hakları alanı devletlerin iç sorunu olmaktan çıkarak zaten doğasında içkin bulunan küresel kimliğiyle buluşacaktır. İnsan haklarının evrensel ölçekte korunması ve geliştirilmesinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması ve hemen ardından yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi önemli bir köprü işlevi görecektir. Bildiri yaptırım gücü tartışmalı olmakla birlikte bugün insan haklarının küresel bir değer oluşunu ilk defa ortaya koyması bakımından insanlık tarihinin önemli bir belgesi olarak tüm dünya kamuoyu tarafından benimsenmiştir. Birleşmiş Milletler'in amaçları ve ilkelerinden yola çıkarak ve insan hakları evrensel bildirisinin deneyimlerinden de yararlanarak bir kısım Batı Avrupa devletleri demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı temeline dayanan ve daha sonradan Avrupa kamu düzeni olarak adlandırılacak bir oluşumu gerçekleştirmek amacıyla Avrupa Konseyi'ni kurmuşlardır. Konsey girişimleriyle 4-11-1950 tarihinde uluslararası alanda ilan edilen hakların etkili bir biçimde korunmasının en mükemmel modelini oluşturan, resmi adı İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi olan ve yaygın adıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AIHS olarak anılan sözleşme ortaya konulmuş ve 3-9-1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dipnot F. Sudr, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, 4. edisyon, P.U.F. Que sais-je? Paris 1997 sayfa 3. Bunu daha sonra sözleşmede tanınan kimi hakları açıklayıcı ve tamamlayıcı ve koruma mekanizmasını da etkinleştirici 13 protokolün yürürlüğe girmesi izlemiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hiç şüphesiz insan haklarının Avrupa mekanında ortak idealler ve ilkeler ışığında standart bir biçimde korunmasının omurgasını epin dorsal oluşturmaktadır. Dipnot G. Cohen Jonathan Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Liber Amicorum Marc-André Aysen, Bruylan, Brüksel, 1995, sayfa 39. Sözleşme, insan haklarının uluslararası hukuk sistemi içerisinde korunmasında, bugüne kadar insanlığın ortaya koymuş olduğu en başarılı ve en ileri düzeydeki belgesinin ifadesidir. Dipnot M. Jani, R. K. A. Bradley European Human Rights Law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2000, sayfa 3. M.K.R. Smith, International Human Rights, Oxford University Press, Oxford, New York 2003, sayfa 93. M. Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınları, İstanbul 1987, sayfa 48. M. Sencer, Bireysel Başvuru Hakkı, İnsan Hakları Derneği Yayınları, Ankara 1987, sayfa 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sadece haklara yer vermekle kalmamakta, bunları etkin bir koruma ve güvenceye bağlamak amacıyla da ilk defa taraf devletleri sözleşmeye uygunluk açısından denetleyip yaptırım uygulama cihazı getirmektedir. Öylesine etkili bir denetim mekanizmasına yer vermektedir ki, zaman içerisinde sözleşme için taraf devletlerin insan hakları anayasası nitelemesi yapılacaktır. Dipnot Y. Madio, Droit de l'Homme, 2. edisyon, Mason, Paris, 1991, İ.Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, Genişletilmiş 4. baskı, AFA Yayınları İstanbul 1998 sayfa 125. İlke olarak kişisel ve siyasal hakları düzenleyen sözleşme, bunları güvence altına almak üzere ihlalci devlete karşı bir yandan diğer taraf devletlere, diğer yandan kişilere başvuru mekanizmasını harekete geçirme yetkisi tanımıştır. İşte sözleşmenin en özgün, orijinal ve diğer uluslararası sözleşmelerden ayırt edici yanını da getirdiği bu etkili koruma mekanizması oluşturmaktadır. Dipnot: J.F. Renucci, Droit européen des droits de l'homme, 2. edisyon, LGDJ, Paris 2001, sayfa 27. N. Yüzbaşıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Hukukunun Niteliği ve Türk Hukuk Düzenindeki Yeri Üzerine, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, AÜSBF Yayınları, Mayıs 1994, sayfa 26. M. Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, sayfa 155. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirilen koruma sistemi, başlangıçta anayasa hukuku, uluslararası kamu hukuku ve uluslararası hukuk içerisinde ele alınmışsa da, zamanla bu hukuk alanlarının sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Gerçekten de giderek geniş bir alana yayılması ve kendine özgü konusu, tarafları, amacı, normatif yapısı, yargılama süreçleri, kuralları ve özgün yanları, sözleşme ile getirilen koruma sistemine giderek bağımsız bir kimlik kazandırarak ayrı bir hukuk dalı olarak anılmasını sağlamıştır. İşte son zamanlarda öğretide özerk bir hukuk dalı olarak Avrupa İnsan Hakları Hukukunun yaygın bir biçimde kullanılması ve eğitim-öğrenim programlarına da taşınmış olması nedeniyle konu başlığında bu ibareye yer verilmesi yoluna gidilmiştir. Dipnot: K. Starmer, European Human Rights Law, LAG, 1999, London. Renucci, Droit européen des droits de l'homme, D. Salvia, M.E. Villager, Edit, The Birth of European Human Rights Law, Baden, 1998, Janice K. Bradley, European Human Rights Law, D.J. Harris, M.O. Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Butterworth, London, 1995, Yüzbaşıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Hukukunun Niteliği ve Türk Hukuk Düzenindeki Yeri Üzerine, sayfa 26, E. Lambert, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Bruyland, Brüksel, 1999, sayfa 108, J. Pitcherell, L'ordre public européen droit communautaire et droit européen des droits de l'homme, La Documentation Française, Paris 2001, sayfa 52, 93, 138, S. Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, İÜHF Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 2-3, S. Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Kavram Yayınları, İstanbul 1996, sayfa 20. Bu özellikleriyle Avrupa düzeyinde ulusal üstü nitelikte bir Avrupa İnsan Hakları Hukukunu ortaya çıkaran bu belge, sayfa 20. B. Çağlar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye, Türkiye Bilimler Akademisi Forumu 6, TÜBİTAK Matbaası, Ankara 2002, sayfa 16. B. Çağlar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukundaki Türkiye Üzerine Kısa Notlar, Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1997, sayı 44, sayfa 22. T. Erdinç, Avrupa İnsan Hakları Hukuku, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 1995, sayı 2, sayfa 124. M. Erdoğan, Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye, Liberal Düşünce, 2002, sayı 25-26, sayfa 63. Y. Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE'nin ders programında yer alan dersin adı, http www.todaie.gov.tr/kyyl/index.php 30.09.2003. S. Batum, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu. 5-10-2001'de Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyuma sunulan bildiri başlığı. http://www.minidev.com/stk/civil-toplum49.asp/30.09.2003 Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Uygulaması, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Programı ve Seminerleri www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/eğitim/y-lisans/sos-bil/sos-hukuk-dprog.shtml 30.08.2003 İtalikler bize ait. Dahası 1995'ten bu yana doğrudan Avrupa İnsan Hakları Hukuku üzerine bir dergi yayınlanmaktadır. European Human Rights Law Review, ISSN 1361-1526, Sweet and Maxwell. Batum, kavramın ilk bakışta yanlış kullanıldığı izlenimi uyandırdığını, sanki insan hakları sadece Avrupa'ya aitmiş, dolayısıyla evrensel boyutun gözden kaçırılmış gibi göründüğü, bu nedenle de kavramın insan hakları Avrupa hukuku ya da Avrupa'nın insan hakları hukuku olarak kullanılmasının daha doğru olacağını ve böylece de kavramın evrensel boyutunun daha ön plana çıkacağını, fakat kullanılan bu deyimle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile bir kavram uyuşmasının sağlanmasının amaçlandığını ifade etmektedir. Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, sayfa 2. Bu çalışma yalnızca Türkiye'de değil, özellikle Avrupa Konseyi'ne yeni üyelerin girişi ve sözleşmenin doğrudan tarafı olmalarıyla birlikte, Avrupa mekanında önemi giderek artan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kişiler aracılığıyla yapılan başvuruları konu edinmektedir.